Efendim Sesli Dergi programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatih Karcan imzalı Şikayetçi Değil Misiniz başlıklı hikayeyi sunalım sizlere programımızda. Fatma Hanım şiddetli bir karın ağrısıyla acil hastaneye getirilmişti. Doktorlar seri bir şekilde yapılan tetkikler sonucunda Fatma Hanım'ı apandistini almak üzere hemen ameliyata aldılar. Kendine geldiğinde oğlu, kızı ve beyi başucundaydı. Narkozun verdiği etkiyle toparlanması biraz güç olsa da sevdiklerini yanında görmek onu çok memnun etmişti. Anneciğim geçmiş olsun, nasılsın? İyiyim kızım, çok şükür. Sizi bir arada görmek çok güzel. İnsan ne de olsa tedirgin oluyor. İster istemez acaba bir daha görebilir miyim diye endişe ediyor. Geçmiş olsun hanım. Hadi yine iyisin iyisin. Sağ ol bey. Geçmiş olsun anne. Allah razı olsun oğlum. Niye zahmet ettin o kadar? Doktor bey basit bir ameliyat dedi ya. Emin misin annem? Hani eskaza gelmeseydim sen beni bir daha mahalleye sokar mıydın? Sokmazdım tabii. Hele bir gelmeseydin bak neler yapıyordum sana. Bu sırada hasta bakıcılar bir hastayı daha getirdiler odaya. Hastane imkanları aynı odada iki hastanın kalacağı şekildeydi. Fatma Hanım'ın oğluyla kocası hemen müsaade aldılar. Biz buralardayız hanım. Kızım annen sana emanet. Bir şey olursa hemen ara. Tamam babacığım. İçeri giren hasta bakıcı sordu. Bu hastanın yakını kimdi? Hasta bakıcı yüksek sesle tekrar sordu. Bu hastanın yakını kimdi? Diğer hasta bakıcı cevap verdi. Galiba bu hastanın yakınları henüz gelmedi. Zaten adli bir vakaymış. Kocası da şoförmüş. Herhalde yoldaymış. Hasta bakıcı Fatma Hanım'ın kızına dönüp rica etti. Hanım kızım, yakınları gelene kadar bu hastamıza da göz kulak olur musun? Zaten henüz tam ayılmadı. Bir şey olursa hemşireleri çağırman yeterli. Zahmet olacak ama. Estağfurullah, ne zahmeti. Tabii ki ilgilenirim. Teşekkür ederiz. Fatma Hanım kendi sızılarını unutmuş gibiydi. Yanındaki hastanın kimsesinin olmayışı onu bir hayli derinden etkilemişti. Bir müddet kızıyla birlikte öylece seyrettiler. Bir süre sonra oda arkadaşları kendine gelmişti. Karşılıklı geçmiş olsun dileklerinden sonra yine odayı derin bir sessizlik bürüdü. Sessizliği Fatma Hanım bozdu. Tekrar geçmiş olsun. Nasıl, daha iyisiniz ya? Çok şükür, biraz daha iyiyim. Bizden gelen olmadı herhalde. Arayan soran oldu mu? Henüz gelmediler ama eşiniz yoldaymış, geliyormuş diye söylemişlerdi. O uzun yol şoförüdür. Yakın zamanda gelemez. Gelir inşallah tez vakitte. Bir ihtiyacınız varsa biz yardımcı olalım. Oğlum hemen kapıda. Allah razı olsun kardeşim. Olursa söylerim. İsminiz neydi bu arada? Menşure. Sizin isminiz? Fatma, bu da kızım Rukiye. Memnun oldum. Maşallah, Allah huzurunuzu, muhabbetinizi bozmasın kardeşim. Ama sahip çık çocuklarına. O tren gitti mi bir daha geri gelmiyor. İnşallah. Fatma Hanım olayın adli bir vaka olduğunu duymuştu. Ne kadar merak etse de Menşure Hanım mevzuyu açmazsa sormayı doğru bulmadı. Menşure Hanım da acılarını hissettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Belki bir iki saat zorlama birkaç cümle dışında hiçbir şey konuşmadılar. İki saat sonra odaya bir erkek bir bayan olmak üzere iki polis müsaade alarak girdi. Menşure Hanım siz misiniz? Evet buyurun benim. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Oradan geçmekte olan devriye aracı olmasaydı şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdiniz. Size birkaç sorumuz olacak. Soruşturmanın sıhhati açısından mesafe alabilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız olacak. Tabii, buyurun sorun. Bir de sizi yalnız görüşebileceğimiz bir odayı almamız gerekecek. Hayır, gerek yok. Sadece kapıyı çekmeniz yeterli. Ama buna mecbur değilsiniz hem. Hayır kızım, sen soracağını sor. Öncelikle sizden zihninizde kaldığı kadarıyla hadiseyi anlatmanızı rica edeceğiz. Bu arada oğlunuz aşağıda ekip otosunda. İstediğiniz zaman onu da getirebiliriz. O nasıl? Ona da gerekli müdahale yapıldı. Şimdi daha sakin ve şuuru yerinde. Aman o iyi olsun da. Evet, ana yüreğidir değil mi? Dayanamaz işte. Sizi de çok yormak istemiyoruz. Müsaitseniz olayı anlatabilir misiniz? Fatma Hanım ve kızı Rukiye mecburen dinliyordu ama Meşhure Hanım'ın acısı çok fazlaydı. Sesi çok az çıkıyordu. Dakikalar geçtikçe narkozun etkisi geçiyor, acılar baş gösteriyordu. Yarım yamalak anladıkları birkaç şey de biri herhalde uyuşturucu almak için Meşhure Hanım'dan para istemiş, o da vermemek için direnmiş, o kimse de galiba Meşhure Hanım'ı bıçaklamış. Polislerin ilk söylediğinden anlaşıldığına göre de oradan geçmekte olan ekip otosu sayesinde Meşhure Hanım kurtarılmış. Polisler, Meşhure Hanım, ifadenizi eklemek istediğiniz herhangi bir şey olursa bizi arayın. Bu kartlar bize ait. Şikayetçi olmadınız. Daha sonra fikriniz değişirse ifadenize değişikliğe gidebiliriz. Tekrar geçmiş olsun diyerek müsaade almak istediler. Meşhure Hanım, oğlumu görebilir miyim deyince, emin misiniz diye sordular. Rukiye bir an dayanamayıp, İnsan çocuğunu görmek için neden emin olsun ki? Diyiverdi. Polisler ve Meşhure Hanım bir an Rukiye'ye odaklandılar. O da adeta buz kesti. Rukiye şaşkın bir şekilde annesinin kulağına eğilip, ''Anne ben kötü bir şey mi söyledim?'' diye sordu. ''Kızım bir sus bakalım. Galiba durum sandığımız gibi değil.'' dedi. Kapı tıklatıldı, kapıdan bir memur daha girip suçluyu getirdiklerini söyledi. Amir olan polis içeri almalarını söyledi. İçeri 17-18 yaşlarında eli kelepçeli bir delikanlı girdi. Fatma Hanım hayretinden birden yerinden fırladı. Gayri ihtiyari, yoksa diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Polis, evet oğlum gel bakalım. Bak annen senden şikayetçi olmadı. Senin ona yaptığın onca şeye rağmen ve onu hunharca bıçaklamana rağmen o seni affetti. Ama oğlum davanın bir de kamuya yansıyan tarafı var. Şimdilik elimizdesin. Kamu davan sonuçlanıncaya kadar anneni bir daha göremeyebilirsin. Zira annen en az 2 hafta daha hastanede kalacak. Böbrekleri ve ciğeri parçalanmış. Son darbede kalbin yanından geçmiş. Meşhure Hanım zorla ellerini havaya kaldırıp oğlunu kucaklamak istedi. Oğlunun ağzını o ana kadar bıçak açmamıştı. Herkes onun annesinin elini öpeceğini zannediyordu ama tahmin ettikleri gibi olmadı. Meşhure Hanım'ın oğlu Ahmet, ''O kadar inat ettin anne. Neye yaradı? Kuzu kuzu parayı verseydin, şimdi ne sen o halde olurdun ne de ben bu halde. Bana beni seviyormuş muamelesi yapıp da ajitasyon yapma. Sevseydin verirdin parayı. Der demez polis dayanamayıp ayağa fırladı. Baba yiğit polis kürek gibi eliyle Ahmet'in omzunu öyle bir sıktı ki Ahmet olduğu yere çöküverdi. Yüksek sesle, ''Evlat, sen ne biçim konuştuğunun farkında mısın? Annen seni affetti diyoruz sen hala ben uyuşturucu alacaktım sen niye para vermedin diyorsun. Senin canını okurum ulan.'' ''Haddini bil!'' diye kükredi. Meşhure Hanım daha fazla dayanamadı, acıları kat kat oldu. İçli içli ağlayarak, ''Memur Bey, evladım bunu böyle tekrar sokağa salmayın ne olur. Ben de buradayım, sahip çıkacak kimsesi kalmayacak. Bütün eş dost oğlum yüzünden uğramaz oldular haneme. Ben ifademi değiştiriyorum. O akıllanana ve bu uyuşturucu illetinden kurtuluncaya kadar onu ne olur kendi haline bırakmayın diye yalvardı. İçeri bir memur daha girerek polisin kulağına bir şeyler fısıldadı. Getirin, o da görsün bu manzarayı. Az sonra içeri Ahmet'in babası girdi. Daha içeri girer girmez oğlunun boğazına sarıldı. Ulan hayırsız, seni geberteceğim. Polisler hemen onları ayırıp ortamı yatıştırdı. Artık söz Meşhure Hanım'ındı. ''Hiç kızma bey, Hiç kızma çocuğa. Bu bizim hatamız. Sana kaç kere dedim, şu çocuğa sahip çıkalım. Bak elimizden kayıp gidiyor diye. Sen de yoksun, bir gidiyorsun, 3 gün 5 gün gelmiyorsun. Bu çocuk beni umursamıyor. Sen geldiğinde 2 şirinlik yapıp seni kandırıyor. Sen de verdin eline parayı, verdin eline parayı. Neymiş efendim? Çocuk sokakta büyürmüş. Önce orada yermiş façayı. Ayakları öyle yere basacakmış. Erkek adam dediğin. Bey, senin zamanındaki sokakla şimdiki sokak bir mi? Bak gördün mü? Babalık sadece 2 cafcaflı söz söyleyip harçlık vermekle olmuyormuş değil mi? Şimdi senin zamanında göstermediğin duruşu ben gösteriyorum. Ahmet'ten, oğlumuzdan şikayetçi oluyorum. Polis memuru hanım, Menşure Hanım'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Abla dur, şöyle bir yaslan. Daha yeni çıktın ameliyattan. Bütün dikişlerin patlayacak. Baba yiğit polis memuru da yüksek sesle, alın bunları buradan. Bu kapıya da bir adam dikin. Bu adamı da en az 24 saat sokmayın bu odaya. Kadıncağız biraz dinlensin, diye emir verdi. Menşure Hanım bir yandan ağlıyor, bir yandan da Fatma Hanım'la dertleşiyordu. Ah bacım, gördün başıma gelenleri. Ne olur çocuklarına sahip çık. Bizimkine söyledim. Bak çocuk göz göre göre elimizden kayıp gidiyor. Bir sahip çık, ön ayak ol da şunu düzgün bir yere verelim dedim. Dinlemedi. Ben kadın başıma kapı kapı kestim. Her bulduğum yere bir kulp taktı. Çok biliyor ya, orası şöyle, burası böyle. Kendim bul bir yer dedim. Ben çocuğumu evinde okutamayacak kadar aciz miyim dedi bana. Benim bu yaşadığım acziyetleri şimdi nereye koymalı bacım? Bir de sürekli yola çıktığı için mümkün olduğunca fazla para bırakmaya çalışırdı bana. Muhtaç etmek istemezdi. Çocuk da onu bildiği için benden para istedi. Ben de ne yapacağını bildiğim için vermedim. Sonrası bildiğiniz gibi. Kurban olayım. Bu ablacığın ders olsun sana. Sahip çık çocuklarına. Geçmiş olsun ablacığım. Acını dağlara yüklesen kaldırmaz. Bilirim. Ben de burada bulunacağım zaman da daha sonrasında da yanında olacağım. Senin için dualar edeceğim. Allah razı olsun bacım. Sizin de hiç de hoş olmayan bir tanışma oldu. Kusura bakmayın. Ne kusur abla? Şahit olduklarımıza kimin yüreği dayanır? Yalnız senin şimdi iyice bir istirahat etmen lazım. Zira sana yine başkasından fayda yok. Yine kendi ayaklarının üzerinde durman lazım. Yoksa bu yuvayı senden başka çekip çevirecek, bir arada tutacak yok. Çocuğun hapislerde çürür maazallah. Bilirim başım. Sadece biraz akıllansınlar istedim. En kısa sürede çekeceğim şikayetimi. Başka çarem kalmadı. Allah yardımcın olsun ablacığım. Sen dinlen ve her fırsatta dua et. Gönülleri evirip çeviren Cenab-ı Hak elbet yaralarına merhem olacak, hayırlı bir kapı açar. Müsaaden olursa bizim beye açayım bu durumu. Onun gidip geldiği gönüllü kuruluşlar var. Hem bu konuda ciddi bir devlet desteği de var diye biliyorum. İnşallah oğluna sahip çıkacak bir kapı buluruz. Ben bundan sonra senin ahiret kardeşin olacağım. Seni asla yalnız bırakmayacağım. İnşallah bu sıkıntılarını bir bir aşıp elini öpecek bir evladı beraber kazandıracağız hayata. Allah razı olsun sizden. İnan söylediklerine inanmayı o kadar çok istiyorum ki. Eğer çocuğuma sahip çıkan olsun, çıkarır canımı veririm. Ablacığım, çocuğun kurtulacak inşallah. Elhamdülillah nice kurtulmuşları gördüm. Sen gönlünü ferah tut. Yarın bir gün dua edeceksin. Bir bakmışsın bugünlerde geçmiş gitmiş. Hep dua ederim. Biz Allah'a layıkıyla güvenip dua ipine sarılalım. O bizi darda koymayacak inşallah. İnşallah. Değerli dinleyiciler, Yüz Akı Dergisi'nden bir hikayeyle başladık programımıza. Fatih Kacan imzalı Şikayetçi Değil Misiniz başlıklı hikayeyi aktardık ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Evet, yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Yeniden Doğmak Gibi Haç başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de programımızda. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Yoluna güç yetirenlerin beyti hac etmeleri, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bu anlamda hac farzdır. Gücü yetene, yol bulabilene Beytullah'ı ziyaret etmek her Müslüman üzerine önemli bir vecibedir. Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim'e emretti. İnsanları hacca çağır. Yürüyerek veya uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. İşte hac çağlar öncesinden yapılan bu çağrıya cevap vermektir. Tıpkı Resul-i Ekrem'in "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" diyerek büyük bir teslimiyetle bu davete icabet ettiği gibi. "Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur. Buyur Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur Allah'ım, emrine amadeyim. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senindir, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur." Onun için bu daveti geciktirmek olmaz. Bir şekilde gitmeye güç yetirince bu davete icabet etmeli. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hac mikattır. Mikat bu mübarek seferin hacca niyet etmenin başlangıç noktasıdır. Bu bakımdan hac yolcusu bu başlangıç noktasındaki niyetine, aşkına ve muhabbetine dikkat etmeli. Zira Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Rabbi ile buluştuğu gibi onunla buluşma ve ona kavuşma anı artık çok yakındır. Bu niyetlerle hac yolcusu mikatta ihrama girer. Onun için hac ihramdır. İhram, hac süresince her türlü kötü söz ve davranışlardan, hatta bazı helallerden bile kendini tutmaktır. Kefen misali bembeyaz ihramlara bürünen mümin, hac vesilesiyle bir nevi ölümün provasını yapar. Bu anlamda hac ölümü anlamaktır. Mahşeri andıran kalabalığıyla, kefene benzeyen ihramıyla hac, yeniden dirilişi anlamaktır. Hacı namzedi, hacca niyet edip telbiye getirerek dünyadan bir emare taşımayan, İzar ve rida denilen iki parça dikişsiz kumaşla ihrama girer. Bu bakımdan hac telbiyedir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Hacın namzedi telbiyeyi getirince sanki bütün mevcudat bu yakarışta ona eşlik eder. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda eliyle işaret ederek, şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek, zikirlerle, dualarla Kabe'ye, canım Kabe'ye gelinir. Onun için hac Kabe'dir. Hacca giden bir mümin, yeryüzünün ilk mabedi olan Beytullah'ı ziyaret eder. O Beytullah ki, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelmiş geçmiş ve gelecek olan müminlerin en önemli feyiz kaynaklarından biridir. O Beytullah ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey Kabe, sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel, sen yücesin ve itibarın da ne yüce buyurduğu Kabe'dir. Ve Bismillahi Allahu Ekber denilerek tavafa başlanır. İşte hac tavaftır. Yani Kabe'nin etrafında 7 kez dönmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafın namaz gibi olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Kabe'yi tavaf etmek namaz gibidir. Ancak tavafta konuşabilirsiniz. Kim tavaf esnasında konuşursa sadece hayırlı şeyler konuşsun. Tavafa Hacerül Esved'den başlanır. Onun için hac Hacerül Esved'dir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer müsait olursa Hacerül Esved'i öper, değilse elindeki bastonla uzaktan selamlayarak tavafa başlar ve tavaf bittikten sonra İbrahim makamında 2 rekat namaz kılardı. Bu bağlamda hac makamı İbrahim'dir. Yüce Rabbimiz, siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namaz yeri edinin buyurmuştur. Bu mekanın Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya insanları hacca davet etmek için üzerine çıktığı taş olduğu ifade edilir. Hacı Namzedi namazını bitirdikten sonra Zemzem'den kana kana içerek Safa tepesine doğru gider. İşte hac say'dir. Say, Safa tepesinden başlayıp Merve tepesine doğru 3 defa gidiş geliş yapıp en son Merve'de tamamlamaktır. Say bitince tıraş olunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım başlarını tıraş ettirenlere merhamet et, saçlarını kısaltanlara da buyurmuştur. Ve o gün gelmiştir artık. Arefe günü Arafat'a çıkılır. Hac Arafat'tır. Arafat'ta vakfeye durmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac Arafat'tır buyurmuşlardır. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, aynı yerde ve aynı zaman diliminde Arafat'ta tek yürek olurlar. Dualar, niyazlar, gözyaşları ve yakarışlar bu mukaddes mekandan hep birlikte semaya yükselir. Bu bağlamda hac kolektif şuurdur, ümmet anlayışına sahip olmaktır. Dünyanın 4 bir tarafından sarı, beyaz, siyah benizli müminler ümmet anlayışıyla orada birbirleriyle kucaklaşırlar. Onun için hac kardeşliktir. Birbirimizle kardeş olmanın hazzını duyabileceğimiz yerin adresidir. Haçta kurulan dostlukların ayrı bir yeri, ayrı bir tadı ve ayrı bir adı vardır. Beraber hac yapan müminlere refik denir. Hac Müzdelife'dir, hac Mina'dır, hac şeytan taşlamadır, hac şeytanla mücadeledir. Hac kurbandır, Allah'a yakınlaşmaktır, hac fedakarlıktır, hac sadakattir. Hac tevhiddir, tevhidi yaşamaktır. Müminler, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buyur Allah'ım, senin hiçbir ortağın, şerikin yoktur Allah'ım diyerek bütün benliğiyle tevhidi yaşarlar. Hac Rabbe misafir olmaktır. Nitekim bir hadisi şerifte, hacca gidenlerle umreye gidenler Allah'ın elçileridir buyurulmaktadır. Hac Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme misafir olmaktır. Önce Allah'ın misafiri olan müminler, sonra Allah'ın sevgili Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme misafir olurlar. Onun için hac Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu anlamak, onu yaşamaktır. Hele o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin medfun bulunduğu Hücre-i Saadet ziyareti. Hacca giden mümin lebbeyk, Allahümme lebbeyk dedikten sonra Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyerek gözyaşları içerisinde boynu bükük bir halde büyük bir tazimle kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret eder. Sanki onu dünya gözüyle görmüş gibi, sanki onun ashabından biriymiş gibi olur. Nitekim o, vefatımdan sonra beni ziyaret eden kimse, sanki hayatımda beni ziyaret etmiş gibidir, buyurmaktadır. Hac tevazudur. Orada müminler, amir, memur, zengin, fakir, beyaz, siyah farkı olmaksızın tek yürek halinde olurlar. Hiçbirinin birinden üstünlüğü yoktur. Hiçbir müminin gönlünde böyle bir düşünce de yoktur. Hac bir gönül yolculuğudur. Hac takvadır. Hac sabırdır. Hac sadakadır. Hac münacattır. Hac zikirdir, istiğfardır. Hac onunla olmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kâbe-i tavaf, Safa ile Merve arasında yapılan say ve taşlama işi, dünya kelamı konuşmak veya gafletle geçirmek için değil, ancak Allah'ın adının anılmasını sağlamak içindir. Onun için hac vazifesinin büyük bir huşu içerisinde yerine getirilmesi önemlidir. Hac, duadır. Duaların makbul olmasıdır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır buyurmuştur. Hac cennettir. Zira bir hadisi şerifte Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir buyurulmaktadır. Hac berekettir. Hac müminin maddi ve manevi hayatına bereket getirir. Büyük paralar harcayarak Allah yoluna düşen mümin, Allah'ın izniyle dönüşte harcadıklarını fazlasıyla geri alır. Nitekim bir sözünde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac ve umrenin günahları ve fakirliği giderdiğini belirtmektedir. Hacı olan bir müminin elde edeceği manevi kazancınsa tarifi yoktur. Başta günahlarından arınmakla başlayan bu manevi yükseliş, anasından yeniden doğmuş gibi olmaya kadar gider. Bu anlamda hac yeniden doğmaktır. Bir başka deyişle yeniden diriliştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hakkıyla hac ibadetini yerine getirenlerin anasından yeniden doğmuş gibi olacağını müjdelemektedir. Bu anlamda hac bir arınıştır, kirlerden, hata ve günahlardan temizlenmektir. Hac cihattır. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz, ''Ya Resulallah, biz kadınlar sizinle beraber gazaya çıkıp cihat edemez miyiz?'' diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermişti. ''Sizin için cihadın en iyisi ve en güzeli hac etmektir. Makbul olan haçtır.'' Bunu işiten Hazreti Ayşe radiyallahu anha da, ''Artık ben bu sözü Resulullah'tan işittiğim zamandan itibaren hac etmeyi terk etmem.'' demişti. Yine bir hadisi şerifte, ''Ne güzel cihattır hac.'' buyurulmuştur. İşte bütün bu duygu ve düşüncelerle yapılması gerekenler hakkıyla yerine getirildiğinde, bunun adı hac-ı mebrur oluyor ve bunu yapana da hacı deniyor. Hacı, hacılık beraatını eline alarak sanki anasından yeniden doğmuş gibi günahsız evine dönüyor. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir hac yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize hacı olmayı ve hacılık tacını giymeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri hacca gidip günahlarından arınanlardan, anasından yeniden doğmuş gibi olanlardan eylesin. Değerli gençler, hac üzerine güzel bir yazıyı paylaştık sizinle son olarak programımızda. Yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Yeniden Doğmak Gibi Hac başlıklı yazısını sunduk. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2015 sayısından aktardık yazılarımızı. Hoşça kalın.